Ayrım 18.
Ünlü bir naturalist bilim adamının oğlu olan Gustav Floran 1838 yılında doğdu. 10 yaşında bir çocukken devrimin yükselişini ve trajik gerileyişini gördü. Bu olağanüstü duygulu, yaşına göre olgun olan, derin düşünebilen çocuğun yüreği, kanlı Haziran'daki işçi katliamıyla hiçbir zaman sakinleşemeyecek ve unutamayacak kadar sarsılmış ve öfkeyle dolmuştu. Bilim adamı olarak etnografyayla uğraşıp pek çok şeye ulaştıktan sonra Floran bilime adanıp adanmama yönündeki tereddütle kendisini yiyip bitirmişti. Tereddütlerini güçlükle aşarak profesör cübbesini reddetti. Savaşçılığı içindeki bilim adamına güçlükle galip gelmişti. Kötülük ve adaletsizliğin egemen olduğu dünyada mutlu olabilir miyim? Hayır. Çocukluğumdan bu yana taşıdığım şey yalnızca iyilikti. Çevremdekiler bende onu yok etmeye ve beni sömürgeci yapmaya yeltendiler. Fakat ben açların arasında tok gezemiyor, yalnızca halkımın değil, tüm insanlığın cahilliğini görerek kendimi bilgiyle donatamıyordum. Bilmek isterseniz eğer, başlangıçta sıradan bir egoizm yüzünden, yaşamdan yalnızca memnun insanlar arasında keyif alabileceğimi düşündüğümden dolayı devrimci oldum. Evet, gerçek mutluluğu tam anlamıyla ve yalnızca herkesin mutlu olduğu bir toplumda hissedebilirsiniz, diye düşüncelerini genç kıza aktarıyordu Floran. O denli doğru bir düşünce ki, çevremdekiler kötü durumdaysa ben de kendimi iyi hissedemem, dedi Jane Chen. Gördüğünüz gibi egoizm bazen özgeciliğe dönüşebiliyor. Diyalektik, benim doğumum itibarıyla ait olduğum çevreden, zümreden, sınıftan uzaklaşmam bununla başladı. Ön yargı, basit şöhret düşkünlüğü zincirlerini kırdım ve sonunda kendimi bularak Polonyalı ve Yunanlıların özgürlüğü uğruna savaşmaya gittim. Yaşamım savaşta anlam kazandı. Cenişe'nin dudaklarından şu sözcükler döküldü birden. Gustav, sizin yalnızca beyniniz değil, yüreğiniz de yetenekli. Hissetme yeteneğinizin farklı olduğunu çoktan fark ettim. Öyle vurdum duymaz ve duyarsız yürekler var ki. Salyangoz ya da kaplumbağa kabuğu gibi, diye güldü Floran. Ancak siz beni abartıyorsunuz. Ben kötü olmayan, sıradan bir insanım. Hepsi bu. Jane Chen itiraz etmedi. Üstün yetenekli, çekici, iyi kalpli Floran'ın ateşli yüreğini yoksullar ve geçim sıkıntısı çekenlerin davasına adamasına hayranlık duyuyordu. Ezenler ve ezilenler arasında savaşın olduğu bir ülkeye gitmek için hep acele ederdi. Jane Chen ve Gustav dostluklarının aşka dönüşebileceğini hissediyorlardı. Fakat her ikisi de öz denetimleri güçlü, sorumluluklarını her şeyden önde tutan kişilerdi. Floran yaşamını tam bir özveri gerektiren devrim savaşına adamıştı ve kendisini ebedi bir gezgin kabul ediyordu. Ne yapmalı diye düşünüyordu. Bir savaşçı için aile yoktur. Düşünceye hizmetle gönül bağını bir arada yürütmek olanaklı mı? Ancak Jane Chen gibi kızlar güçlüklerden yılmazlar. O her yerde yanımda olacak. Ama ben onu tehlikeye atmaya razı olur muyum? Floran oğlu için sürekli endişe içinde yaşayan annesini anımsadı ve yaşamında köklü değişikliklere yol açabilecek belirleyici konuşmayı erteledi. Belirsizlikler Jane Chen'in de canını sıkıyordu. Fakat Floran'ın tavırlarından sevildiğini anlıyor, onun her sözünden alabildiğine mutlu oluyordu. Haftalar geçti, sıkıntı verici düşünceler genç kızın içini kemiriyordu. Eğer Jane Chen duygularına hiçbir zaman karşılık bulamazsa nasıl anne olacaktı? Çocukları çok seviyordu, 26 yaşını doldurmuştu. Kızların evde kalmış sayıldıkları o uğursuz yaş yaklaşıyordu. Bu düşünceler katlanılmaz bir acı veriyor, onu gözyaşlarına boğuyordu. Yaşamımda bir hedefim var. Maripliğe ve tüm arkadaşlarıma gerekliyim ben, diye kendini avutuyordu Jane Chen. Jane Chen'in Floran'la ilişkisi gitgide yakınlaşıyordu. Birbirlerini seviyorlardı ve mutluluğu yudumlayarak ve tadını çıkararak itiraf anını erteliyorlardı. Fakat Avrupa'da savaş ve devrim rüzgarları yeniden belirmişti. Floran Londra'da kısa bir süre daha kaldı. Paris onu çağırıyordu. Jane Chen de bir daha ayrılmamak üzere sözleşerek ve yakında onu tekrar göreceğinden emin olarak Londra'dan ayrıldı. Flora'nın Modena Villa'yı sık sık ziyaret ettiği 1870 Nisan'ında Londra'nın içler acısı banyo evlerinden birinde Karl Schäfer öldü. Bir deri bir kemik kalmıştı. Hareket edecek gücü olmadığı halde yorulmak bilmeksizin konuşuyordu. Bir zamanların ateşli devrimcisi, bu dürüst insan göstermek istemediği hızla yaklaşan ölümün korkusunu anılarıyla uzaklaştırıyordu. Yoksulluk, hastalık ve sürgünde yaşadığı güçlükler onun aktif çalışmadan çekilmek zorunda kalmasına yol açmıştı. Fiziksel gücü kalmamıştı. O, Proleter Savaşı'nın birkaç on yılının canlı almanağıydı. Uluslararası İşçiler Birliği'nin kurulmasından sonra Marx'ın önerisiyle onu genel konsey üyesi seçmişlerdi. Eski savaşçının hastalığının tehlikeli biçimde arttığını duyar duymaz, Marx cesaret ve umut vermek için onu ziyaret etmişti. Nisan ayı sonunda Schäfer'in durumu birden kötüleştiğinde Marx başucundaydı. Marx'a, 57 yaş o kadar da az değil, yazık ki sık sık serserilik yaptım, düzensiz yaşadım. O kadar zamanımı gereksiz harcadım, gücümü boş yere kullandım. Tabii şimdi her şey bitti, artık benden geçti diyordu Schäfer boğuk boğuk öksürerek. Pes etme dostum, daha görecek günümüz var diye şaka yapmaya çalışıyordu Marx. Kaçınılmazdan neden kaçalım ki? Bu olanaksız zaten. Ama emin ol ben öyle zayıf biri değilim. Lukács'in dediği gibi ölümsüz ölüm bugünlerde ölümlü yaşamı alacaktır. Karıma naaşımı önümüzdeki pazar günü toprağa vermesini söyledim. Bu durumda çocuklar çalışmaktan mahrum kalmamış olurlar. Fakat doğaları gereği kadınlar filozof değillerdir. Zavallı neredeyse suratımı son bir kez buruştururum korkusuyla gece gündüz hüngür hüngür ağlıyor. Ben ne ilkim ne de son. Ölüm yaşam değildir. Şimdilik gerçek eşitlik yalnızca ölümde var. Sivri yüzlü, uzun boylu ergenlik çağındaki oğlu ve ağlayan yaşlı karısı odaya girdiğinde hasta mükemmel derecede hakim olduğu Fransızcasıyla konuşuyordu. Ölürken ailem adına gözlerim açık gitmeyecek. En küçük oğlumun dışında herkes ayakları üzerinde duruyor. Ben bunu güçlükle elde ettim. Fakat onlardan da şikayet edemem. Onlar iyi proleterlerdir. İşe hem kafaları hem elleri yatkın. Kızım evli, büyük oğlum ciltçi. Marx, kitabın insanı insan yaptığını sana anlatmaya gerek yok. İki küçük oğlum kuyumcuda elmas perdahlıyorlar ve Spinoza'dan geri kalmıyorlar. Kazançları da fena değil. En küçüğü ölümümden sonra Almanya'daki kardeşim yanına alacak. Bu konuda anlaştık. Benim ihtiyara ise bir takım eşyalar bırakıyorum. Ona çok şey gerekli değil zaten, dedikten sonra Schäfer uzun uzun öksürdü. Dudaklarında bir damla kan belirdi. Heyecanlanma dedi Marx'a. Marx havluyla onun ıslak yüzünü ve ağzını silerken o sakindi. Her şey yolunda. Önemli olan bizim çocuklarımızı onların annelerini hiçbir zaman aç susuz bırakmayacak şekilde yetiştirmiş olmamızdır. Yaşamın kendisine gelince diyebilirim ki yeterince yaşadım. Her şeyi yapabildim. Leonardo da Vinci'nin iddia ettiği gibi iyi yaşanmış olan her yaşam uzun yaşamdır. Bu hastalık beni kemirirken hep geçmişi düşündüm. Geçmiş yılları sanki yeniden yaşama fırsatı buldum. Ben çok yoksul ve saf bir köy papazının oğluyum. Çocukluğumda çok dindardım ama ateist olarak ölüyorum. Yaşlılığında bir anda korkuya kapılan Ruge gibi değil yani. O cesareti inançta arıyor ve ruhun ölümsüz olduğunu iddia ediyor. Aksi takdirde onun yaşamdan ayrılması korkunç bir şey olurdu. Eskilere alışırız da yenilerden ne çıkar? Varsın herkes nasıl avunabiliyorsa öyle avunsun. Ben onları yeniden var olmamanın eşiğinde elde etmemek için zorlukla kendi deistik illüzyonlarımı yıktım. Bir zamanlar Engels'in de tanımladığı gibi sen hep gerçek bir insandın. Unutmadan o da sana içten selamlarını ve sağlık dileklerini iletiyor. Artık geç. Bir daha görüşemeyeceğiz. Muhteşem, değerli bir insan o. Onu tıpkı seni sevdiğim gibi sevdim Marifli. Eğer sağlığın gerçekten kötü olsaydı Friedrich Manchester'dan gelirdi. Fakat doktorlar senin yaşayacağın umudunu veriyorlar bize ihtiyar. Dayan, zatürre hiç de ölümcül bir hastalık değildir. Krizin de geçti artık. Hayır dostum, sizden ayrılıyorum. Bu tüberküloz ve kurtuluşum yok. Marx, Schaper'in yapış yapış olmuş sıcak elini tuttu ve bırakmadı. Ölmekte olan bu insana kendi yaşam enerjisini aktarmak, ne pahasına olursa olsun onu kurtarmak istiyordu. Hasta, arkadaşının hamlesini anladı ve buna onun elini zayıfça sıkarak yanıt verdi. "Teşekkürler Karl, varlığından dolayı teşekkürler sana. Çok yaşa," diye fısıldadı hasta. Suskunluk birkaç dakika sürdü. Elleri tıpkı ruhları gibi kenetlenmiş haldeydi. Birbirlerini kardeş gibi hissediyorlardı. Bu illet hastalığın pençesine öyle anlaşılıyor, 1839'da başarısız bir ayaklanma sonrası tıkıldığım Konsergeri Hapishanesi'nin taş hücrelerinde düştüm. Benim Blanki ve Mevsim Derneği üyesi olduğumu sen de biliyorsun. 7 ay sonra beni Fransa'dan sürdüler. Londra'ya geldim ve ilk kez o zaman ciğerlerim hastalandı. Fakat geçici de olsa kurtuldum. Yazgın beni Joseph Moll'le karşılaştırıp dost olduğum için ödüllendirdi. Bir kahraman olarak yaşadı ve kahraman olarak öldü. Parti için yeri doldurulmaz bir kayıp. Zamanında komünizme karşı çok mücadele verdim. Çok tartıştım ve yanıldım. Fakat kabul et ki haksız olduğumda bunu dürüstçe itiraf ettim. "Oysa bu kolay değildir," diyen Schaper gülümsemeye çalıştı. Fakat ateşten kuruyup çatlayan dudakları güçlükle kımıldıyordu. "Sen yalnızca gerçek bir insan değil, gerçek bir komünistsin de hangimiz yanılmadık ki? Bu insana özgüdür. Asıl olan hatadan tam zamanında ders almaktır." "Doğru ve ben Willich'le o buluşmadan sonra sana dönmekten utanmadım. Marx, çok meslek ve hatta iş yeri değiştirdim. Neler yapmadım, neyle uğraşmadım ki? Hatta üniversitede bile okudum. İşçi olarak ölüyorum. Emek benim mutluluğumdu ve eminim ki yalnızca emek sağlıyor mutluluğu. Emek ve zevk kopmaz bir bütündür. Gelecekte de birbirinin yerini alacaklardır. Hiçbir zorlamaya gerek yoktur. Çünkü insan doğası gereği tembel değildir. Gelişme ve aydınlanmanın gerekli düzeyinde bulunursa insan, çalışma onun için bir mutluluk kaynağı, ayrılmaz bir gereksinimi olacaktır. Haklısın. Geveze Willich'in oltasına düşüp seni ve Engels'i terk ederek nasıl onun ardından gittim? Bugün dahi anlamış değilim. Büyük bir demagog ve soytarı o. Ortalığı karıştırmayı iyi becerir. Al onu, Komünistler Derneği'ne koy, gör durumu. Akşam yaklaşıyordu. Schaper'in durumu gitgide kötüleşiyordu. Yüzünü ter basmıştı. Saçları birbirine yapışmıştı. Nefes darlığı konuşmasını engelliyordu. Marx onu yastıklar yardımıyla destekleyerek daha dik duruma getirdi. Dinlenme zamanın geldi. Karını çağırsak, dedi kaygıyla. Bekle. Beni yakında binlerce yıl sürecek sonsuz bir dinlenme bekliyor. İki ölüm olmaz. Tek ölümden ise kaçamazsın. Değiştirilmesi mümkün olmayan için üzülmek komiktir. Marx, ilkelerimize sadık kaldığımı söyle dostlara. Ben teorisyen değilim. Gericilik döneminde ailemi geçindirmek için çok çalıştım. Şimdi de bir proleter olarak ölüyorum. Marx, Karl Schaper'in bir filozof sakinliğiyle kendi sonunu beklediği evden çıktı. Acı veren bir hüzün duygusunun yanı sıra az önce sonsuza dek vedalaştığı insan gibi öylesine temiz, yalın insanların Komünist Partisi'ne girmiş olmasından dolayı gurur duyduğunu hissediyordu. Marx, Maitland Park Road'daki evine varmadan tifo hastası Alman sürgün gazeteci Borkheim'ın kendisine uğramasını rica ettiği mektubunu anımsadı. Marx, değer verdiği insanlarla ilişkilerinde dikkatli ve özenliydi. Ne kadar işe boğulmuş da olsa, kendini yorgun da hissetse, insaniyet duygusu yüreğinde hep ağır basar ve dostluk ve yoldaşlık borcunu yerine getirmeye çaba gösterirdi. Eve dönünce Marx, gece geç saatlere kadar Manchester'daki Engels'e mektup yazdı. Schaper'le görüşmesini anlattıktan sonra, onun karakterinde var olan gerçek cesaret şimdi yeniden daha net ve gerçek biçimde ortaya çıktı diye ekliyordu. 1848 devrimine aktif olarak katılan ve bundan sonra sürgünde yaşamak zorunda kalan Borkheim hakkında da Marx arkadaşına ayrıntılı olarak yazıyordu. Buradaki hastane doktorlarından biri olan İngiliz doktor, bundan önce de söylediği gibi onun isterse kurtulabileceğini tekrarlıyor ama çılgın yaşam tarzından vazgeçmezse Borkheim'in bir yıldan fazla yaşayamayacağını da sözlerine ekliyor. İşin aslı şu ki Borkheim sabah saat 4.30'dan 9'a kadar azimle Rusça çalışıyor ve bunu akşamın 7'sinden 11'ine kadar tekrarlıyor. Onun Tanrı'yla ve şeytanla nasıl polemik yaptığını ve iyi kötü bir kütüphaneye sahip olduktan sonra ne pahasına olursa olsun bilim adamı olmak istediğini biliyorsun. Doktor onun işin dışında en azından 2 yıl tüm çalışmalarını durdurmasını ve zamanını basit şeyler okumaya ve benzer eğlencelere ayırmasını öneriyor. Aksi takdirde ölmeye mahkum ve bu 2 kişilik çalışma için yeterince gücü yok. Son derece yorgun ve zayıf görünüyordu. Ona şu anda bir görevle bağlantılıyken diğer şeylerle fazla ilgilenmemesini söyledim. Onun sana çok saygı duyduğunu bildiğimden bunu kasıtlı olarak söyledim. Misafir odasına geldiğimde karısına sohbetimizi anlattım. O da eğer kocasına yazarsan çok büyük bir iyilik yapmış olacağını söyledi ve bence de kendisine gerekli yardımı yapacağıma söz verdim. Birincisi, senin kendisine göstereceğin ilgi onu özellikle mutlu edecektir. İkincisi ise aşırı çalışarak kendisini telef etmemesini senin söylemen belki etkili olabilir. Bana göre şu anda Borkheim'ın tehlikeli bir durumu yok, fakat çok dikkatli olmak zorunda. Marx'la vedalaştığının ertesi günü sabah saat 9'da Karl Schäfer öldü. Bu ölüm haberini duyduğunda Engels üzüntüyle, eski yoldaşlarımızın safları hızla seyrekleşiyor. Wert, Weidemeyer, Lupus, Schäfer. Fakat yapacak hiçbir şey yok. Evet, bu savaş içinde savaş diye yazmıştı. Diğerleri adına kaygılanmaktan Marx kendi sağlığını fazla düşünmemiş ve hasta Borkheim'ı ziyaretinden yağmur altında döndükten sonra nezle olmuştu. Ev halkı kararlı bir biçimde ona evden çıkmayı ve genel konseyin oturumuna katılmayı yasakladı. O gece tüm Marx ailesi Marx'ın çalışma odasında toplandı. Doktor Kugelman ona doğum günü hediyesi olarak Leibnacht'in Hanover'deki çalışma odasındaki halılardan 2 tane göndermişti. Halılar bir büyük matematikçinin evi yıkıldıktan sonra açık artırmadan satın alınmıştı. Halılardan birinde oldukça çirkin bir ihtiyarın olasılıkla dalgalar arasında çırpınan Neptün'ün portresi vardı, diğerinde ise şişman Venüs ve onun aşk maceraları vardı. Marx ve yakınlarının düşüncesine göre tüm bu mitolojik motifler 16. Louis'nin sarayında sevilen Rokoko döneminin son derece zevksiz örnekleriydi. Fakat o dönemin manifaktür çalışması imrenilecek kalitesiyle ön plana çıkıyordu. Uzun tartışmalardan sonra Marx, Leibnacht'in dehası karşısındaki hayranlığının belirtisi olarak her iki halıyı da çalışma odasının duvarına asmaya karar verdi. Marx hevesle Rusça çalışıyordu. Tam da Herzen'in Napolyon III rejimine karşı mitingde cesur bir konuşma yaptıktan sonra hastalanıp yattığı günlerde onun Hapis ve Sürgün kitabını okuyordu. İnternasyonel'in önderi Paris'teki Rivoli Caddesi'nde kocaman loş bir evde Alexander Ivanovich'in zihnini zorlayarak onu düşündüğünü bilmiyordu. Ocak ayıydı, hava soğuk ve nemliydi. Böğründeki sancı ve etkisini artıran üşütme çalışmasını engelliyordu. Battaniyeye sarılmış olan Herzen ısınmak için bir kadeh konyak istedi. "Şimdi de sigara içmek istiyorum," dedi kendisini biraz daha iyi hissederek. İkinci karısı olan Natalya Alexeyevna Ogaryova ağızlığa tütün doldurdu ve ona uzattı. Daha sonra hastanın yalnız kalmak istediğini fark ederek odadan çıktı. Herzen tuhaf, alışılmadık bir durumdaydı. Başı çatlıyordu, ateş gibi yanan beyninde düşünceler berraktı. Geçmiş açıkça gözlerinin önüne geliyordu. Daha önceden çözülmemiş pek çok sorunun yanıtları belirmişti. Ana yurdu aklına geldi. Alexander Ivanovich Herzen 20 yıldan fazla sürgünde yaşamıştı. Fakat Rusya ile halkının arzuları, acıları ve kaygıları ile olan bağlarını hiçbir zaman koparmamıştı. Şu anda penceresinden baktığında gördüğü şehrin yağmurlu Paris değil, karlar altındaki Moskova olması için neler vermezdi ki? Gözlerini kapadığında babasının Trevski bulvarındaki konağında, Vladimir hapishanesinde, Petersburg'da buldu. Yeniden Rusça konuşan, onun ruhunun anladığı insanlar arasındaydı. Bembeyaz saçlarla kaplı kafasını geriye attı ve gözlerini kapattı. Nefes almakta zorlanıyordu. Kendi deyimiyle tipik Rus burnunun delikleri havayı güçlükle çekiyordu. Birçok acıyı gördüğü gurbette yaşamak onu yormuştu. Annesini, oğlunu, tutkuyla sevdiği karısını toprağa vermişti. İnsanlarda uğradığı düş kırıklığı peşini bırakmadı. Uzun süre inandığı Bakunin'le ilişkilerini sonsuza dek bitirdi. Çok az insan Herzen gibi yaptığı hataları itiraf etmekte çekinmeden kendisini kontrol edebilirdi. Usanmadan gerçeği arıyor ve yurttaşlarına yararlı olmaya çalışıyordu. Anarşizmin liderinden uzaklaştıktan sonra Herzen arayışlarını internasyonele yöneltti. Marx'a, Marksistlere tüm düşmanlığın Bakunin yüzündenmiş diye üzüntüyle düşünüyordu hasta adam. Bu genel yıkımın propagandisti, kuşkulu ve çift kişilikli bir insan. Vahşi yanılsamalarla kuşatılmış. Kitapları kapatacaksın, bilimi yok edeceksin. Saçma şeyler bunlar. Marx'ı şimdiye kadar yakından tanımamasından kaynaklanan acı hayıflanma artıyordu. Tedavi olayım, şu hastalığı alt edeyim, görüşürüz diye karar verdi Herzen, Kapital'in yazarına duyduğu eski antipatiyi yenerek. Kendine özgü açık sözlülüğüyle Uluslararası İşçiler Birliği'ni kurmuş olan Marx'ın büyük hizmetlerini artık kabul ediyordu. Daha önce Alexander Ivanoviç'e olanaksız gelen karşılıklı sürtüşme yerine yakınlaşma ve aynı barikatta mücadele fikri artık gerçekleştirilebilir ve kolay gözükmeye başlamıştı. Bu Alman bilgini pek çok konuda haklı diye sürdürüyordu düşünmeyi Herzen. Ekonomik devrim, dinsel ve politik devrimler karşısında eşsiz bir öncelik taşır. Gerçek anlamda mantıklı esas budur. Ekonomik sorunlar gerçekte matematiksel ilkelere tabidir. Büyük Rus demokratı, biraz ilkel de bulsa, Marx'ın tarihsel gelişim teorisini o uğursuz hastalığından kısa bir süre önce kabul etmişti. Eski bir dosta mektuplarda şunları yazıyordu. Hegel, özgürlüğe adımı köleliğin kendisinde buldu. Doğrusu da budur. Devlet hakkında açıkça aynı şey söylenmelidir ve devlet de kölelik gibi kendi kendini yok etmeye gidiyor ve onu belli bir yaşa kadar kirli bir elbise gibi üstünüzden sıyırıp atamazsınız. Devlet önemli ölçülere sahip insanlığın ortak yaşamını bünyesine kabul eden bir biçimdir. O koşullara bağlı olarak sürekli değişmekte ve gereksinimlere adapte olmaktadır. Sınıfsallık tıpkı bölünme ve hayvansal tek düzelikten çıkış, iş bölümü gibi büyük bir ileri adımdır. Sınıfsallığın ortadan kaldırılması ise daha büyük bir adımdır. Devlet kendine ait belirli bir öze sahip değildir. Hem gericiliğe hem de devrime, güç kimden yana ise ona aynı ölçüde hizmet verir. Bu tekerleklerin ortak eksen etrafında birleşmesidir. Tekerlekleri şuraya buraya yönlendirmek yanlıştır. Çünkü hareket birliği ve merkeze bağlılık vardır. Devletin geçici bir biçim olduğu, artık onun sona ermiş bir biçim olduğu anlamına gelmez.